Sevgi Öğretmeni 12. Denenme. Ve İsa, kutsal ruh ile dolu olarak Ürdün'den döndü ve onun tarafından çöle yöneltildi. Markus'un sözleri daha büyük önem taşır. O şöyle der: "O an ruh İsa'yı çöle gönderdi. İsa çölde kaldığı 40 gün boyunca şeytan tarafından sınandı. Yabani hayvanlar arasındaydı ve bu süre içinde hiçbir şey yemedi. İsa, denenmek üzere çöle gönderildiğinde Allah'ın ruhu tarafından yönlendirildi. O, şeytanın kendisini kandırmasını sağlayacak hiçbir şey yapmadı. İsa yalnız kalmak, işi ve görevi üzerinde düşünmek için çöle gitti. Dua ederek ve oruç tutarak bu dikenli yolda yolculuk yapmak için cesaretini toplayacaktı. Fakat şeytan, kurtarıcın çöle gittiğini biliyordu ve bunun ona yaklaşmak için en uygun fırsat olduğunu düşündü. Işık Prensi ve Karanlıklar Krallığı'nın lideri arasındaki çatışmada dünyayı büyük sorunlar bekliyordu. Şeytan, insanı günahla kandırdıktan sonra dünyanın kendisine ait olduğunu iddia etti ve kendisini bu dünyanın prensi olarak tanıttı. İlk anne ve babamız, onun doğasına uyum sağlamış oldukları için şeytan burada kendi imparatorluğunu kurmayı düşündü. İnsanların onu hükümdarları olarak seçtiklerini belirtti. Onları denetimi altına alarak dünya üzerinde egemenlik kurdu. Mesih, şeytanın iddiasının yanlışlığını kanıtlamak için geldi. Bir insanoğlu olarak Allah'a bağlı kalacaktı. Böylece şeytanın insan soyu üzerinde denetimi bütünüyle eline geçiremediği ve onun dünyanın sahibi olduğu iddiasının yanlış olduğu gösterilecekti. Onun gücünden kurtulmak isteyenler serbest bırakılacaklardı. Adem'in günahtan dolayı yitirdiği egemenlik geri alınacaktı. Adem bahçesinde Allah yılana yapmış olduğu şu açıklamasından beri, "Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim." Şeytan, dünya üzerinde kendisinin tam bir egemenlik kuramadığını biliyordu. İnsanda onun egemenliğine karşı direnen bir gücün işlediğini gördü. Şeytan yoğun ilgiyle Adem ve oğulları tarafından sunulan kurbanları izledi. Bu törenlerde gökyüzü ve yeryüzü arasında bir birlik simgesi gördü. Kurtarıcıyı işaret eden ayinleri ve Allah'ı yanlış yorumladı. Allah sanki onları yok etmeyi arzuluyormuş gibi insanlar Allah'tan korkmaya yöneltildiler. Onun sevgisini göstermek için sunulması gereken kurbanlar onun öfkesini dindirmek için sunuldu. Şeytan insanları kendi yasasına bağlamak için onların kötü duygularını harekete geçirdi. Allah'ın yazılı sözü insanlığa iletildiğinde, şeytan, kurtarıcının gelişiyle ilgili peygamberlikler üzerinde çalıştı. Mesih geldiğinde, onu reddetmelerini sağlamak için nesiller boyunca onların gözlerini peygamberliklere kapamaya çalıştı. İsa doğduğunda, şeytan, Mesih'in onun egemenliğine karşı çıkmak için ilahi bir görevle geldiğini biliyordu. Yeni doğan kralın yetkisini doğrulayan mesajı duyunca tedirgin oldu. Şeytan, Mesih'in babanın oğlu olarak gökyüzünde sahip olduğu konumu iyi biliyordu. Tanrı'nın oğlunun bir insan bedeninde dünyaya gelecek olması onu şaşırttı ve endişelendirdi. O, bu büyük fedakarlığın sırrını çözemedi. Onun bencil ruhu, aldatılan insan soyuna duyulan böylesine büyük bir sevgiyi anlayamazdı. Gökyüzünün barışı, görkemi ve Allah'la birlikte olmanın sevinci insanlar tarafından çok iyi anlaşılamadı. Fakat Lucifer bunu çok iyi biliyordu. Gökyüzünden kovulduğundan dolayı kendisi gibi başkalarının da düşmesine sebep olmak için intikam almaya karar verdi. Bunu insanların göksel gerçeklere gereğinden az değer vermelerini ve dünyevi zevklere kapılmalarını sağlayarak yapacaktı. Gökyüzünün hakimi, insanları kendi krallığına getirmek için verdiği mücadelede birçok engelle karşılaştı. Betlehem'de bir bebek olduğu zamandan itibaren bu kötü varlık tarafından sürekli rahatsız edildi. Allah'ın görüntüsü İsa'da açıkça görülüyordu ve şeytanın konseylerinde onun yenilmesine karar verildi. Yeryüzünde başka hiçbir kimse aldatıcının gücünden kaçamamıştı. Kötülük ittifakının güçleri ona karşı savaş açmak ve hatta mümkün olsa ona hükmetmek için harekete geçtiler. Şeytan, kurtarıcının vaftizine tanık olanların arasındaydı. Baha'nın nurunun oğlunu sardığını gördü. İsa'nın ilahiliğini doğrulayan Yahova'nın sesini duydu. Adem günah işlediğinden beri insanların Allah'la kurdukları doğrudan birliktelik kesintiye uğramıştı. gökyüzü ve yeryüzü arasındaki ilişki Mesih ile tekrar sağlandı. Fakat o, günahkar insanın özdeşliğinde geldiği için Baba bizzat kendisi konuştu. O daha önce insanlarla İsa aracılığıyla iletişim kurmuştu. Fakat şimdi onlarla İsa'nın bizzat kendisinde iletişim kurdu. Şeytan, Allah'ın kötülükten nefret etmesinin yeryüzü ve gökyüzü arasında sonsuz bir ayrım getirmesini umuyordu. Fakat şimdi Allah'la insanlar arasındaki bağın tekrar kurulduğu açıkça görülüyordu. Şeytan, sürdürdüğü bu savaşı kazanmak ya da kaybetmek zorundaydı. İnsanlara karşı açtığı savaşta tasarladığı o kadar çok tuzak vardı ki, bunun için sadece kendi meleklerini görevlendirmesi yeterli olmazdı. Savaşı bizzat kendisi yönetmeliydi. Dönekliğin her türlü gücü Tanrı'nın oğluna karşı kullanılmak üzere biriktirildi. Birçok kimse Mesih ile şeytan arasındaki savaşı kendi hayatları için özel önem taşıyan bir mesele olarak görmez. Bu onları pek fazla ilgilendirmez. Fakat bu çatışma her insan kalbinde tekrarlanır. Kişi Allah'a hizmet etmek için kötülerin tarafını şeytanın saldırılarıyla karşı karşıya gelmeden bırakmaz. İsa'nın karşı koyduğu tuzaklar bizim için dayanılamayacak kadar zor olan tuzaklardı. Onun karakterinin bizden üstün olduğu kadar onlar kendilerini ondan üstün gördüler. Dünyanın günahlarından oluşan yığının onun üzerine gelmesiyle İsa nefsine hakim olma, dünyevi değerlere bağımlılık ve kişiyi aşırılığa iten gösteriş düşkünlüğü testine dayandı. Bunlar Adem ve Havva'nın yenik düştüğü ve rahatlıkla bizim de yenik düşebileceğimiz kandırmacalardı. Şeytan, Adem'in günah işlemesini Allah'ın yasasının adil olmadığı ve ona itaat edilemeyeceğine kanıt olarak öne sürdü. İsa, bizim insan görünümümüzü alarak Adem'in hatasının bedelini ödeyecekti. Fakat Adem'e ayartıcı tarafından saldırıldığında günahın onun üzerinde hiçbir etkisi yoktu. Onun üzerinde bedensel ve zihinsel sağlığa tam olarak sahip olma gücü vardı. Ayrıca Adem bahçesinin görkemi onu kuşatmıştı ve göksel varlıklarla her dün ilişki içindeydi. İsa şeytanla karşılaşmak için çok değişik bir koşulda çöle gitmişti. İnsan soyu 4000 yıldır bedensel ve zihinsel gücüyle birlikte ahlaki değerlerini de kaybediyordu ve Mesih yozlaşan insanlığın zayıflıklarını üzerine aldı. Onu bulunduğu en düşük derinliklerden ancak bu şekilde kurtarabilirdi. Birçok kimse İsa'nın, şeytanın günaha teşvikiyle yenilmesinin imkansız olduğunu iddia eder. Öyle olsaydı İsa, Adem'le aynı konumda olamazdı. Adem'in kazanamadığı zaferi, o da kazanamazdı. Biz herhangi bir bakımdan, İsa'nın yaşadığından daha sert bir çatışma içinde olsak, İsa bu durumda bizi kurtaramazdı. Fakat kurtarıcımız, tüm sorumluluklarıyla insan özdeşliğini aldı. Şeytana uyma olasılığıyla birlikte bizim yapımızı aldı. Biz, onun maruz kalmadığı hiçbir olayı yaşamıyoruz. Nefse hakim olma, Adem bahçesindeki kutsal çiftin yenik düştüğü, fakat İsa'nın galip geldiği ilk büyük ayartılmanın temeliydi. Yıkımın başladığı yerde bizim kurtarılma işimiz başlamalıydı. Adem'in nefis arzusuna göz yumması sonucu günah işlediği gibi, İsa'nın da nefsinin arzularını reddederek galip gelmesi gerekliydi. 40 gün 40 gece oruç tuttu. Sonunda açlık duydu. Ayartıcı yaklaşıp, ''Eğer Tanrı'nın oğluysan, söyle, şu taşlar ekmek olsun.'' dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Kutsal yazılarda insan yalnız ekmekle değil, Allah'ın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. Adem'den İsa'nın yaşadığı çağa kadar insanların kendilerini nefis arzularına bırakmaları tamamen denetimden çıkıncaya kadar onların tutkularının ve ihtiraslarının güçlerini arttırdı. Böylece insanların ahlakı ve sağlığı bozuldu ve şeytana karşı galip gelmek onlar için artık imkansız hale geldi. İsa bizim için en zor teste dayanarak ayartıcıyı yendi. O, ölüm ya da açlıktan daha güçlü bir iradeye sahipti. Bu ilk zaferde karanlığın güçleriyle olan çatışmalarımızla ilgili başka olaylar da bulunmaktadır. İsa çöle girdiğinde babanın görkemiyle çevrelendi. Düşüncelerini Allah üzerinde yoğunlaştırarak insan zayıflığının üzerinde yükseltildi. Fakat görkem oradan uzaklaştı ve Mesih ayartıcıya karşı mücadele etmek üzere yalnız bırakıldı. Burada ona her an sıkıntı verici bir ortam vardı. Onun insani doğası kendisini bekleyen çatışmadan kaçındı. 40 gün oruç tuttu ve dua etti. Açlıktan zayıf düşmüştü. Yorgun ve bitkin bir haldeydi. şiddetli bir zihinsel acı çekiyordu. Onun görünüşü ve şekli, insanın görünüşünden çok farklı bir hale gelmişti. Bu kez şeytan için bir fırsat doğmuştu. Artık İsa'yı yenebileceğini sanıyordu.
Mesih'in yanına, sanki dualarına cevap olarak melek görünümünde birisi geldi ve oruç süresinin bittiğini bildirmek için Allah tarafından görevlendirildiğini söyledi. Allah, İbrahim'in İshak'ı kurban etmesini önleyen bir melek gibi, İsa'nın kan izleri taşıyan yolda çöle gitme isteğini de yerine getirdi. Baba, onu kurtarmak için bir melek göndermişti. Bu, İsa'ya getirilen mesajdı. Kurtarıcı açlıktan zayıflamıştı. Şeytan, ansızın onun üzerine geldiğinde yiyeceğe şiddetle ihtiyacı vardı. Çöldeki ekmek somunu görünümündeki taşları işaret ederek, "Eğer Tanrı'nın oğluysan, emret, şu taşlar ekmek olsun," dedi. O, ışık meleği gibi görünmesine rağmen söylediği şu ilk sözler onun gerçek kimliğini açığa çıkarıyor. "Eğer Tanrı'nın oğluysan," sözünde gizli bir güvensizlik ima ediliyor. İsa, şeytanın önerdiğini yapsaydı, onun şüphesini kabul etmiş olacaktı. Ayartıcı, başlangıçta insanları yenmede son derece başarılı olduğu yöntemlerle İsa'yı yenmeyi tasarlar. Şeytan, Aden'de Havva'ya ne kadar kurnaz bir şekilde yaklaşmıştı. Tanrı, "Gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesinden yemeyeceksiniz," dedi mi? Ayartıcının sözleri doğruydu. Fakat bu sözleri söylerken Allah'ın sözüne karşı gizli bir küçümseme ima ediyordu. Şeytanın sözlerinde gizli bir olumsuzluk ve ilahi gerçekliğe karşı bir şüphe ifadesi vardı. Şeytan, Allah'ın kendi söylediği şekilde davranmayacağı düşüncesini Havva'ya aşılamaya çalıştı. Böylesine güzel bir meyveyi onlardan esirgemesinin onun sevgisi ve insanlara olan şefkatiyle çeliştiğini söyledi. Böylece ayartıcı, bu kez İsa'yı kendi düşünceleriyle etkilemeye çalışır. "Eğer sen Tanrı'nın oğluysan," Mesih bu sözleri hatırladıkça acı duyar. Şeytanın ses tonunda bir şüphe ifadesi vardır. Ayartıcı, Tanrı oğluna bu şekilde davranır mıydı? Onu çölde vahşi hayvanlarla, yiyeceksiz ve yalnız başına bırakır mıydı, diye düşünür. Şeytan, bu düşünceleriyle Allah'ın, İsa'nın böyle bir durumda olmasını asla istemediğini ima eder. "Eğer Tanrı'nın oğluysan, kendini bu açlıktan kurtarmak için emret, şu taşlar ekmek olsun." Gökyüzünden gelen şu ses, "Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum hala," şeytanın kulaklarında çınlıyordu. Fakat o, İsa'nın bu kanıta inanmasını engellemekte kararlıydı. Allah'ın sözü, Mesih'in ilahi görevinin güvencesiydi. İsa, insanların arasında bir insan olarak yaşamaya gelmişti ve bu, onun gökyüzüyle olan ilişkisini bildiren sözdü. Şeytanın amacı, onun bu sözden şüphe duymasına neden olmaktı. Eğer İsa'nın Allah'a duyduğu güven sarsılabilirse, şeytan tüm çatışmada zaferin kendisinin olacağını biliyordu. Böylece İsa'yı yenebilirdi. Şeytan, aşırı açlık ve umutsuzluğun zorlaması altında İsa'nın babasına olan imanının azalacağını ve kendisi için bir mucize yapacağını umuyordu. Eğer Mesih bunu yapsaydı, bizi kurtarma planı başarısız olurdu. Şeytan ve Mesih, ilk olarak çatışma içinde karşılaştıklarında İsa gökyüzünün hakimiydi ve gökyüzündeki isyanın lideri olan şeytan cennetten kovuldu. Onların şimdiki durumları bu kez bunun tam tersiymiş gibi görünür. Şeytan, kendisine göre avantaj saydığını şimdi en iyi şekilde kullanır. O, meleklerin en güçlülerinden birinin gökyüzünden kovulduğunu söyler. İsa'nın gelişi, onun Allah tarafından dışlanan ve insanlar tarafından terk edilen o kovulan melek olduğunu gösteriyor. Şeytan, ilahi bir kişinin mucize yaparak iddiasını kanıtlaması gerektiğini savunuyordu. "Tanrı'nın oğluysan, söyle de şu taşlar ekmek olsun," dedi. Şeytan böyle yaratıcı bir güç hareketinin ilahiliğin kesin bir kanıtı olacağını ileri sürer. Bu, şeytanın başlattığı çatışmayı sona erdirecekti. İsa, kurnaz aldatıcıyı hiçbir tepki göstermeden sessizlik içinde dinleyemezdi. Fakat Tanrı'nın oğlu, şeytana ilahiliğini kanıtlamayacak ve alçaltılmasının nedenini açıklamayacaktı. İsyancının isteğine uyarak ne insanların yararı ne de Allah'ın yüceliği için hiçbir şey kazanılamazdı. İsa, onun önerisine uymuş olsaydı, düşman şöyle derdi: "Bana, senin Tanrı'nın oğlu olduğuna inanmamı sağlayacak bir kanıt göster."
Bunu kanıtlamak, onun kalbindeki isyan gücünü kırmaya yetmezdi. İsa, ilahi gücünü kendi kişisel çıkarları için kullanmayacaktı. Bize bir iman ve sadakat örneği bırakarak bizim gibi acı çekmek için gelmişti. Yeryüzündeki yaşamında ne şimdi ne de hayatının daha sonraki dönemlerinde kendi yararına bir mucize yapmadı. Onun harikulade işleri başkalarının yararınaydı. İsa şeytanı baştan beri tanımasına rağmen onunla şiddetli tartışmalara girmek için onun teşvikine kapılmadı. Gökyüzünden gelen sesi hatırlayıp güçlenerek babasının sevgisinde huzur buldu. Şeytanla pazarlık etmeyecekti.
İsa, şeytana kutsal yazının sözleriyle karşılık verdi. "Böyle yazılıdır," dedi. Şeytanın günaha her teşvikinde ona karşı savaşta kullandığı tek silah Allah'ın sözüydü. Şeytan, ilahiliğinin bir işareti olarak İsa'dan bir mucize yapmasını istedi. Fakat tüm mucizelerden daha yüce olan şu sözlere duyulan sarsılmaz güven, "Rab böyle diyor," inkar edilemez bir gerçekti. İsa, konumunu koruduğu sürece ayartıcı hiçbir avantaj kazanamadı. İsa en zayıf düştüğü anda şeytanın en şiddetli teşvikiyle karşılaştı. Şeytan böylece ona hükmedebileceğini düşündü. Bu yöntemle insanlar üzerinde zafer kazanmıştı. İrade gücü zayıfladığında, dayanma gücü ve Allah'a iman azaldığında, dürüstlüklerini korumak için uzun süre cesurca dayananların çoğu sonunda şeytana yenildiler. İmanı, sınırsız gücü olan bağlılığını bir an için bıraktığında, Musa 40 yıl boyunca İsrail halkıyla çölde dolaşmaktan yorgun düştü. Vaat edilen ülkenin sınırlarında başarısızlığa uğradı. Baal'ın 450 sahte peygamberiyle birlikte tüm İsrail ulusuna karşı duran Kral Ahav'ın önüne cesurca çıkan İlyas'la da böyle oldu. Karmel Dağı üzerindeki o kötü günden sonra sahte peygamberler öldürüldüğünde ve insanlar Allah'a bağlılıklarını bildirdiklerinde, İlyas, putperest İzevel'in tehditlerinden dolayı hayatını kurtarmak için oradan uzaklaştı. Böylece şeytan, insanlığın zayıflığından yararlandı. O, günümüzde hala aynı şekilde iş başındadır. Kişi ne zaman üzüntü ve kederle çevrelense ya da yoksulluk ve sıkıntı çekse, şeytan onu ayartmak ve huzursuz etmek için hazırdır. O, bizim karakterimizin zayıf noktalarına saldırır. Böyle bir durumun gerçekleşmesinden acı duyan, Allah'a olan güvenimizi sarsmaya çalışır. Allah'a güvenmememiz ve onun yasasından şüphe duymamız için bizi ayartmaya çalışır. Ayartıcı, zayıflığımızı ve acizliğimizi göz önüne getirerek İsa'nın yanına geldiği gibi bizim yanımıza da gelir. O, kişinin cesaretini ve Allah'a olan bağlılığını yitirmesini sağlamayı ümit eder. O zaman kurbanından emin olur. Eğer biz onunla İsa'nın karşılaştığı gibi karşılaşsak, birçok yenilgiden kurtulmuş olurduk. Düşmanla pazarlık edersek ona avantaj vermiş oluruz. İsa ayartıcıya, "İnsan sadece ekmekle değil, Allah'ın ağzından çıkan her sözle yaşar," dediğinde, 14 asırdan daha uzun bir süre önce İsrail'e söylediği sözleri tekrarladı. "Seni alçaltmak, denemek, emirlerini tutup tutmayacağını ve kalbinde olanı bilmek için Rabbin seni bu 40 yıl boyunca çölde yürüttüğü bütün bu yolu hatırlayacaksın. Seni alçalttı ve aç bıraktı ve insanın sadece ekmekle yaşamadığını, fakat Rabbin ağzından çıkan her sözle yaşadığını sana bildirmesi için senin bilmediğin ve atalarının bilmediği manı sana yedirdi. Çölde tüm dayanma gücü bittiğinde Allah halkına gökten manı indirdi. İndirilen man tüm halka yetecek kadardı. Onlar Allah'a güvenip onun yolunda yürürlerken onlar için ilahi bir şekilde sağlanan bu kutsal yiyecek Allah tarafından terk edilmediklerini onlara öğretecekti. Kurtarıcı, İsrail'e öğrettiği dersi bu kez kendisi uyguladı. Allah'ın sözüyle İbrani ordusuna yardım verilmişti ve bu yardım aynı söz tarafından İsa'ya da verilecekti. İsa, Allah'ın yardım göndereceği zamanı bekledi. O çölde Allah'a itaat ediyordu ve şeytanın önerilerine uyarak yiyecek elde etmeyecekti. Evrenin tanıklığında Allah'ın isteğinden ayrılmaktansa sonuç ne olursa olsun buna katlanmaya karar verdi. İnsan sadece ekmekle değil Allah'ın her sözüyle yaşar. İsa'nın yolundan gidenler çoğu kez Allah'a hizmet edemedikleri ve dünyasal işlerini yapamadıkları bir duruma gelirler.
Allah'ın bazı isteklerine uymak, belki de onlara geçimlerini sağladıkları imkanları kısıtlayacakmış gibi görünür. Şeytan onları vicdani hükümlerini feda etmeleri gerektiğine inandırır. Fakat dünyada gerçekten güvenebileceğimiz tek şey Allah'ın sözüdür. Siz önce O'nun egemenliğinin ve O'ndaki doğruluğun ardından gidin. O zaman size tüm bunlar da verilecektir. Gökyüzündeki bahamızdan uzaklaşmak bu yaşamımızda bile bizim için iyi değildir. O'nun sözünün gücünü öğrendiğimizde kendimize yiyecek sağlamak ve kendi hayatımızı korumak için şeytanın önerilerine uymayacağız. Tek sorumuz şu olacaktır. Allah neyi emreder ve neyi vaat eder? Bunları bilerek birine itaat edecek, diğerine güveneceğiz. Şeytanla olan çatışmanın son büyük mücadelesinde Allah'a sadık kalanlar, dünyasal desteğin kesildiğini göreceklerdir. Çünkü onlar dünyasal güçlere itaat etmeyi ve onun yasasını ihlal etmeyi reddederler. Onların bir şey alıp satmaları yasaklanacaktır. Onlar sonunda ölüme mahkum edileceklerdir. Fakat itaat edene şu vaat edilir. Yüksek yerlerde oturacak. Yalçın kayalıklar onun korunağı olacak. Hiçbir zaman yiyeceksiz ve içeceksiz kalmayacaktır. Bu vaatle Allah'ın çocukları yaşayacaklar. Dünya kıtlıktan viran olduğunda onlar doyurulacaklar. Kötü günde utanmayacaklar ve kıtlık günlerinde doyacaklar. Peygamber Habakkuk bu sıkıntılı günleri bekledi ve onun sözleri inançlı kimselerin imanını açıkladı. Çünkü incir ağacı çiçeklenmese ve asmalarda meyve olmasa da, zeytin emeği boşa çıksa, tarlalar yiyecek vermese de, ağıldan sürü kesilse ve ağıllarda sığır kalmasa da, ben yine de Rab'la sevinç bulacağım. Kurtuluşumun ilahıyla coşacağım. Mesih'ten öğreneceğimiz derslerin arasında en önemli olanı nefsimize ve tutkularımıza hakim olma dersidir. Fiziksel yapıyı cezbeden aldatmacalar, insanlığın ahlaki bozukluğu ve aşağılanmasında çağlar boyunca son derece etkili olmuştur. Şeytan günaha teşvikle, Allah'ın insanlara karşılıksız bir lütuf olarak verdiği zihinsel ve ahlaki güçleri yok etmeye çalışır. Böylece insanların ilahi değeri olan şeylerin farkına varması imkansızlaşır. Hislere aşırı düşkünlük sonucunda şeytan, kişideki Allah'a benzerliğin her izini yok eder. İsa'nın ilk gelişinde var olan denetlenemeyen irade ve bunun sonucunda oluşan bozukluk ve alçalma, ikinci gelişinden önce kötülüklerle birlikte yoğun bir şekilde varlığını sürdürecektir. İsa, dünyanın durumunun tufandan önceki günlerde olduğu gibi ve Sodom ve Gomorra'daki gibi olacağını bildirir. Kötülük kalpteki düşünceleri tamamen kaplayacaktır. Biz şu an bu korkunç çağın eşiğinde yaşıyoruz. Ve kurtarıcının çöldeki zor şartlar altında tuttuğu oruç bize ders olmalıdır. Sadece İsa'nın çektiği tarifsiz acıyla hakim olunmayan nefsin getireceği kötülükleri tahmin edebiliriz. Onun örneği bize şunu açıklar. Bizim tek sonsuz yaşam umudumuz Allah'ın isteğine uyarak nefsimize ve tutkularımıza hakim olmamıza bağlıdır. Kendi gücümüzle günahkar soyumuzun sebep olduğu felaketleri yenmemiz imkansızdır. Bu yolla şeytan bizi günaha teşvik eder. Mesih, düşmanın, insanın zaaflarından faydalanmak ve yanlış açıklamalarla Allah'a güven duymayanları tuzağa düşürmek için insanların yanına geldiğini biliyordu. İsa geçmek zorunda olduğu yoldan geçerek şeytana karşı galip gelmemiz için yolu hazırladı. Mesih, şeytanla olan çatışmamızda dezavantajlı bir durumda olmamızı, yılanın saldırıları tarafından korkutulmamızı ya da cesaretimizi yitirmemizi asla istemedi. Mesih şöyle der, "Cesur olun, ben dünyayı yendim." İradesinin gücüne karşı savaşan bir kişi, kurtarıcının çölde yaşadığı denenmelere bakmalıdır. Çarmıhta acı içinde susadım diye haykırmasını görmelidir. Bizim dayanabileceğimiz her olayı o da yaşadı. Onun zaferi bizim zaferimizdir. İsa, kutsal bahasının gücüne ve aklına güvendi. O şöyle bildirir. Rab Tanrı bana yardım edecektir. Bu yüzden utanç duymam. İşte Rab Tanrı bana yardım edecek. Kendi örneğini işaret ederek bize şöyle der. Aranızda Rab'den kim korkar? Karanlıkta yürüyen ve ışığı olmayan Rab'be güvensin, ilahına dayansın. İsa şöyle der. Bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir etkisi yoktur. Onun davranışlarında şeytanın aldatmacasına uyan hiçbir şey yoktu. o günaha razı olmadı. Hiçbir düşüncesiyle şeytana uymadı. Bu bizim için de böyle olabilir. İsa'nın insanlığı ilahilikle bütünleşti. Kutsal Ruh'un yanında olup kendisine destek vermesiyle şeytanla savaşmaya hazırlandı. O bizim de ilahi yapıya sahip olmamızı sağlamak için geldi. Ona imanla bağlandığımız sürece günah bizim üzerimizde egemen olamaz. Allah, bizim karakterimizin de mükemmelliğe ulaşabilmesi ve sahip olduğumuz imanla İsa'nın ilahiliğine sımsıkı sarılmamız için yardım elini bize uzatır. İsa bunu nasıl başaracağımızı bize göstermiştir. O şeytanla olan savaşını nasıl kazandı? Allah'ın sözüyle. Ayartılmaya karşı sadece onun sözüyle karşılık verdi. Böyle yazılıdır dedi. Onun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verilmiştir. Öyle ki dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak bu erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verilmiştir. Öyle ki dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak bu vaatler aracılığıyla ilahi öz yapıya ortak olasınız. Allah'ın sözündeki her vaat bizimdir. Allah'ın ağzından çıkan her sözle yaşayacağız. Günaha teşvikle karşılaştığınız zaman, o an içinde bulunduğumuz şartlara ya da irademizin zayıflığına değil, Allah'ın sözünün gücüne bakmalıyız. Onun tüm gücü bizimdir. Mezmurlar şöyle der: "Sana karşı günah işlememek için sözünü yüreğimde sakladım. Senin sözünle kendimi yok ediciden korudum."
Bu bölüm Matta 4, ayet 1-11, Markos 1, ayet 12-13, Luka 4, ayet 1-13'e dayanmaktadır.